Ayrım 5, Saklı Seçilmişler, Soner Yalçın, Sayfa 42. Yeni Sömürü Biçimi. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından İngiliz sömürüsünden yeni kurtulmuş Hindistan, 1950'lerin başına Rockefeller Vakfı'nın tarımsal girişimlerine evet dedi. Çünkü emperyalizmin yöntem değiştirdiğinin farkında değillerdi. İşin siyasi kısmı da hazırdı. Hindistan'da sol hayli güçleniyordu. Rockefeller komünizme karşı sizi biz koruruz güvencesi verdi. Bağımsızlığa kavuşan Hindistan'da ilk 10 yıl boyunca olumlu gelişmeler yaşandı. Toprak reformu oldu, imparatorluk çiftlikleri parçalandı ve köylülere dağıtıldı. Fakat yeni arazi sahiplerinin modern teknolojiyi benimsemeleri, bilimsel gelişmelerden yararlanmaları için paraya ihtiyacı vardı. Rockefeller yeterli fon ve eğitim sözü verdi. Böylece Hindistan Ziraat Araştırmaları Konseyi, ICR, Pencap, Punjab bölgesinde ıslah programı başlattı ve ülkeye önce hibrit mısır sokuldu. Dipnot, aradan yıllar geçti. Hindistan bugünlerde Türkiye'deki tarım topraklarının tamamından daha fazla bir alanda, yani 26 milyon hektarda, hibrit tohumlar için atılan gübreler sonucu toprakta oluşan alüminyum toksisite ile uğraşıyor. Pencap'tan alınan 8706 toprak örneğinin yarısından fazlasında çinko noksanlığı çıktı. Hibrit tohumun en önemli özelliği topraktaki besin miktarını azaltmasıydı. Gübresiz olmamasının sebebi buydu. Buğday pirinç veriminin çok düşmesinin altında bu gerçek vardı. Rockefeller Vakfı Meksika ve Kolombiya programlarından hibrit mısır uzmanları Edwin J. Wellhausen ve Uliza J. Grant'ı 1954'te Hindistan'a gönderdi. İkili ve daha sonra Rockefeller Vakfı Hindistan Tarım Programı'nın direktörlüğüne atanan Ralph W. Cummings Hindistan'ı hibrit mısır iyileştirme programı geliştirdi. Karayipler Orta Amerika'dan sonra Hindistan'da hibrit mısır üretimine geçti. Keza Tayland'da bulunan Inter-Asian Corn programı başlatıldı. Hindistan ve Pakistan hükümetleri buğday programlarını değerlendirmek için Dr. Norman Borlaug ve Haldor Hansen'ı 1963 yılında ülkelerine davet etti. Görüşmeler sonunda Dr. Borlaug Meksika'ya geri dönüp Yeni Delhi'deki Hint Tarımsal Araştırma Enstitüsü'ne IARE'yi 4 ana çeşit ve 600'den fazla küçük örnek buğday çeşidi gönderdi. Pek iyi sonuç alınamadı. Ancak Dr. Borlaug'un 1965'teki ziyareti gerçeği ortaya çıkardı. Hintliler bilim insanları tarafından geliştirilen gübre ve yabancı ot kontrol tekniklerine bağlı kalmadan, yani kimyasal ilaç kullanmadan buğday ekmişti. Hiç olur mu? Hibrit tohum ilaçsız mahsul verir mi? Kimyasallar kullanılmaya başlanınca ilk yıl verim oldukça iyi oldu. Üreticiler ne çok sevindi. Ardından 1966 yılında Hindistan o yıla kadar dünyanın en büyük tohumluk alımı olan 2,5 milyon dolara mal olan 18 bin ton buğday tohumu satın aldı. Pakistan ve Türkiye bize de, bize de demeye başladı. Asıl amaç işte bu. Araya girmeme izin veriniz. Tohumun nasıl stratejik silah olduğunu bir ülke üzerinden anlatmalıyım. 1971 yılındaki Irak tahıl zehirlenmesini duymuş muydunuz? Sanmam, yazmazlar. Irak kuraklık sorununu aşmak için Norman Borlaug tarafından Meksika'da geliştirilen, yüksek verimli olduğu iddia edilen hibrit tohumu Mexipak'ı Meksika ve ABD'den ithal etti. 73.201 ton buğday ve 22.262 ton arpa İspanyolca etiketli turuncu pembe çuvallarla Irak'a geldi. Tabii ki söylenmedi ama bu tohumlar ortalama 7.9 miligram civa içeriyordu. Bazı numunelerde bu oran neredeyse iki katına kadar çıkıyordu. Bu nedenle 1966 yılında İsveç ve 1971 yılı başında İngiltere bu tohumların ülkelerine girişini yasaklamıştı. Ama bile bile Irak'a çok düşük fiyata sattılar. Yanlışlık falan yok, bilerek yaptılar. Çünkü 1968 yılında ülke yönetimine sosyalist Baas el koyup petrolü millileştirmişti. Baas yönetiminin biyolojik savaştan haberi bile yoktu. Civa kaplı tohumlar başta Kerkük, Erbil olmak üzere Irak topraklarına ekildi. Sonuç, Yüzlerce insan ve sığır gibi verimli hayvanlar zehirlenerek can verdi. Daha da acısı, Irak bugün dünyanın en yüksek Parkinson hastalığı oranına sahip. Parkinson belirtileri civa zehirlenmesi semptomlarına çok benzer ve beynin içine giren civa bu hastalığa sebep olur. Dipnot: Isaac Newton 50 yaşındayken uzun süren bir paranoya, uykusuzluk ve sosyal geri çekilme nöbetlerinden mustarip olmuştu. Eski dostlarına kızıyordu. Bakir Newton filozof John Locke'u kendisini kadınlara bulaştırmaya çalışmakla suçladı. İşin özü şuydu, Newton meraklı bir simyacıydı ve simyacılıkta civa kullanımı yaygındı. Civa o dönemler masum meraklar için kullanılıyordu ve zararı bilinmiyordu. Ama zararını bile bile Irak'a satılmasının amacı net: katliam. Irak'a bu tohumları satan küresel şirket Cargill idi. Bu şirket Türkiye'deki faaliyetleriyle ilerideki sayfalarda karşınıza yine çıkacaktır. İşte mesele buydu. Irak'taki Bağız gibi bağımsızlıkçı hareketler gıdayla kontrol edilecekti. Baş kaldıran yoksullar zehirlenecekti. Örneklerini çok sıralayacağım. Bu sebeple Rockefeller'ın Meksika'da geliştirdiği tohumlar küresel çapta yaygınlaştırıldı. Meksika'nın Uluslararası Mısır ve Buğday Geliştirme Merkezi CIMMYT'de dahil olmak üzere 1963'te kısa sürede Kolombiya'dan Uluslararası Tropik Tarım Merkezi Nijerya'ya Uluslararası Tropikal Tarım Enstitüsü Araştırma Enstitüleri kuruldu. Ancak yıl 1967 idi. İş öyle büyüdü ki Rockefeller ve Ford Vakfı gibi kaynaklar uluslararası tarım araştırmalarını desteklemek için yetersiz kaldı. Ne olacaktı? Rockefeller ve Henry Ford, Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası'nı işin içine soktu. 1968'den 1971'e bir dizi tarım konferansları yapıldı. 1972'de Dünya Bankası liderliğinde gelişmekte olan ülkelerin tarımını geliştirmek, yani hibrit tohum sokuşturmak amacıyla Uluslararası Tarım Araştırma Danışma Kurulu, CGIAR oluşturuldu. Dipnot: CGIAR bugün 16 merkez halinde görev yapıyor. Bunların bütçesi 349 milyon dolar. Gıda güvenliğini tehdit edici, küçük üreticileri topraktan koparıcı, şirket tarımını kollayıcı bu küresel gruba Türkiye 59. ülke olarak kaydını 2005 yılında yaptırdı. Aidat olarak 500 bin dolar ödedi ve Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Tarımsal Araştırma Genel Müdürlüğü TAGEM elindeki biri Ankara ve diğeri İzmir'de olan iki tohum bankasındaki 5-6 bin bitki ve hayvansal gen kaynağını CGIAR'a sunmayı kabul etti. Ah ne tesadüf! Kurulun 16 üyesi Rockefeller'ın kurduğu araştırma enstitüsünün çalışanlarıydı. Hedefte artık Afrika vardı. Afrika Yeşil Devrim İttifakı, AGRA kuruldu. Konuya hakim olmanız için şu bilgiyi eklemeliyim. AGRA projesinin başında bugün Birleşmiş Milletler eski genel sekreteri Kofi Annan var. AGRA yönetim kurulunda Rockefeller Vakfı temsilcilerinden Güney Afrikalı Strive Masiyiwa da bulunuyor. Bill Gates Vakfı'ndan Sylvia M. Matthews, Dünya Bankası Yönetim Kurulu eski 2002-2006 Başkanı Mamphela Ramphele. Gates Vakfı'ndan Rajiv J. Shah, Rockefeller Vakfı'ndan Nadia K. Shmavnoyan. Gates Vakfı'ndan Roy Steiner, Rockefeller Vakfı İdari Yöneticisi Gary Twen Nissen ile Rockefeller Vakfı Başkan Yardımcısı Akinwumi Adesina da projeye dahiller. AGRA programına şu isimleri eklemek şart: Rockefeller Vakfı'ndan idari yönetici Peter Matlon, Afrika Tohum Sistemleri Başkanı ve Rockefeller Vakfı yönetici yardımcısı Joseph DeVries. Projenin finans kaynağı belli. Rockefeller Vakfı ve 2007 yılı itibarıyla Bill and Melinda Gates Vakfı. AGRA 16 ülkede faaliyetlerini Ghana, Mali, Mozambik ve Tanzanya'ya özel ağırlıklı olarak sürdürüyor. Yalan hep aynı. Geleneksel tarımı bırakın, kaliteli hibrit tohumla tanışın. Sadece hibrit değil, Güney Afrika GDO'lu tohumların yasal olarak ekilmesine izin veren ilk Afrika ülkesi oldu. Onu Burkina Faso takip etti. Sıra tek tek diğerlerine geliyor. Bugün küresel şirketler Afrika topraklarını kapışıyor. BM istatistiklerine göre Afrika kıtasında 30 milyon hektarın üzerinde arazi yabancı yatırımcıların kontrolüne geçti. Başı ABD çekiyor. İç savaşla ikiye böldükleri Sudan'da Güney Kore 99 yıllığına 1,5 milyon hektar kiraladı. Ve sürekli ne diyorlar? Afrika aç. Ayrıca bu satın almaları toprak sağlığı, pazar erişimi, yapısal dönüşüm, biyoçeşitliliği koruma gibi sözlerle süslüyorlar. Dipnot. Dünya haritasına hiç dikkatli baktınız mı? 30 milyon kilometre kare Afrika küçücük gösterilir. Örneğin Grönland'dan 14 kat büyüktür. Ama haritaya baktığınızda Grönland sanki Afrika'dan 14 kat büyük gibi görülür. Buna ırkçı haritalar deniyor. Bu algının amacı belli. Geniş tarım arazisi olan Afrika'yı sömürmeye devam etmek. Ekoemperyalizm bu işte. Tekelleşerek, dünya gıda zincirini ele geçirerek, ülkeleri boğazından kendine bağlamak. Gerektiğinde hemen gıdayla cezalandırmak. Mesele tek boyutlu değil. Küresel gıda politikasının gizli bir hedefi var. Meksika'da bulunan hibrit hakikati neydi? Açlığı gidermek mi? Çocuk olmayınız. Bir kere hibrit tohumların en can alıcı özelliği üreme kapasitelerinin olmayışı. Yani hibrit tohum almak için her yıl patenti elinde bulunduran küresel şirketlere gitmeye mecbursunuz. Gitmem diyemezsiniz. Örneğin Türkiye'de AKP çıkardığı tohumculuk kanunu ile buna mecbur etti. Sertifikalı tohum dedikleri patenti elinde bulunduran küresel şirkete mecbur edilmeydi. Evet, hibrit tohumlar kısır oldukları için üreticiler her yıl bu küresel şirketlerin kapısını çalmak zorunda. Diyebilirsiniz ki, kardeşim sen de laboratuvar kur, tohum üret, sen de tohum sat. Hadi paran yetmez demeyeyim de başka sebebi yazayım. Patenti uluslararası kuruluşlardan PCT EPO alman gerekiyor ki bu konuya hiç girmeyeyim, rakip olamazsın. Kendi toprağını, tohumunu koru yeter. Onu bile koruyamıyorsun, sorun bu. Diğer yandan Güney Kore şirketi Samsung'un 2015'te aldığı patent sayısı 5072 iken aynı yıl Türkiye'de sadece patent için başvuranların sayısı 4665. Samsung'un bir yılda aldığı patent Türkiye'nin 50 yılda aldığının 18 katı. Yüksek teknoloji şirketleri borsası Nasdaq'ta tek bir Türk şirketi niye yok? Dünya inovatif yenilikçilik sıralamasında Türkiye 68. sırada. Şaşırtıcı mı? Değil. Çünkü Türk çocuklarının dünyada yaratıcılık ve problem çözmede başarı oranı 2.2. Güney Kore'nin ise 28. Dünyada bilgiye dayalı bir ekonomi kuruluyor. Bunun temeli Osmanlıca ya da din bilgisi değil. Matematik, fen yani yaratıcılığa dayalı eğitim. Bugün dünyada eğitim denince ilk akla gelen neden Finlandiya oluyor? Finli çocuklar matematik, fen ve okuma becerilerinde dünya zirvesinde çünkü. Bilgiye ulaşmada Finlandiya dünyada ilk sırada yer alırken biz 154.'yüz. 1970'li yıllara kadar ekonomisi Türkiye seviyesindeki Finlandiya'nın milli geliri bugün nasıl 4 katımız oldu? Eğitim ve dolayısıyla Ar-Ge ile oldu. Nokia nasıl doğdu sanıyorsunuz? Biz ise hala bir dünya markası çıkarmış değiliz. Laf üretiyoruz sürekli. Hala 100 yıl öncesinin teknolojisiyle yerli milli otomobil üretmekten bahsediyoruz. Jet Fadıl'ın yaptığı otomobilden medet umanların ülkesi burası. Hiçbiri tesadüf değil. Bilerek Türkiye'yi bu hale düşürdüler. Türkiye geri kalmış bir ülke değil, geri bıraktırılmış bir ülkedir. Bakınız, Türkiye'de Tohum Gen Bankası kurulma çalışması 1964 yılında Başbakan İsmet İnönü döneminde başladı. Ancak 10 yıl sonra Başbakan Bülent Ecevit döneminde 1974'te Ulusal Tohum Gen Bankası adıyla kuruldu. Bu bile 10 yıl sürdü. Yaptırmadılar. Mesele açık. Yaptırmıyorlar. Gizli gerçekler. Tohum patentine dönersek, Rockefeller ve benzerleri bu tohumu ben keşfettim, bunun patent hakkı bendedir deyip üreticilerin bunları alması için şeytan üçgeni. IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü aracılığıyla ülkelere siyasi iktisadi dayatmalarda bulunuyor. Bu kadar değil, Rockefeller bu tohumlar harika dostum diyerek dünyayı doyuracak gıda devrimi yalanıyla yutturdu. Oysa yeşil devrim koca bir yalandı. Üretim artışıyla açlık yok edilecek dendi. Dünyada açların sayısı her geçen gün artıyor. Doktor Borlaug'un Nobel aldığı 1970'te dünyada açların sayısı 460 milyondu. Bugün bu rakam 1.4 milyar. Dipnot. Amaçları aç insanları doyurmak filan değil, dünyayla oynuyorlar. Buğday fiyatları bir an 180 dolar oluyor, bir an 90 dolara iniyor, bir an 400 dolara çıkıyor. Türev piyasa dedikleri gelecekte üretilecek ürünlerin, örneğin 2 yıl sonraki buğdayın alınıp satıldığı piyasa. Bu pazarın %30'unu gerçek tarımsal alıcı ve satıcı oluşturuyor. %70'i ise eski tip spekülatörler, %29 ve borsa vampiri, %41 denen endeks vurguncuları. Eğer ortada bir açlık varsa bu başka tür açlık. Verimi arttırır dediler, arttırmadığı ortaya çıktı. Örneğin ABD hibrit soya verimini %6 arttırırken Fransa yerel tohum soya verimini %166 arttırdı. Keza pamuk üretiminin %86'sında hibrit tohumlar kullanan ABD'de 1996-2008 arası pamuk verimi %9 artmışken aynı dönemde Türkiye'de geleneksel tohum islahı ile verim %31 arttı. 2008'de Türkiye'de ortalama pamuk verimi hektar başına 3677 kilo iken ABD'de 2250 kilo oldu. Bitmedi. Hibrit tohumunun etkilerine dönersek. Ürettiğinin bir bölümünü tohum olarak ayıran üretici, hibrit tohuma, gübreye, ilaçlara ve uygun makineleşmeye, bol suya para vermek zorunda. Toprağının da kimyasal ilaçlarla zehirlenip zamanla verimliliğinin düşmesi ayrı zarar. Bitmedi. Yüksek gelir sağlar dediler, giderler arttı. Hibrit tohumlar zamanla geleneksel tohumlardan pahalı oldu. Örneğin hibrit pamuk tohumu geleneksel pamuk tohumu fiyatının 6 katı gibi yüksek paralara satıldı. İlaç ve gübre fiyatları el yakıyor. Keza kimyasal maddelerin yol açtığı çevre ve insan sağlığı konusuna hiç değinmediler. Savaş sanayinin ortaya çıkardığı bombalara hemen yeni görev alanı verildi. Tarım arazilerinde nitrojen bombası, nitrat gübresi ve sinir gazı böcek ilacı olarak kullanılmaya başlandı. Neymiş? Verimli tarımmış. Toprağı zamanla öldüren sentetik kimyasal gübreler ve bitki hastalıklarına karşı kullanılan zehirli ilaçlar sadece toprağı değil insanı da hastalandırmaya başladı. Hangi yönünü yazayım? Örneğin mısır ve buğday ile başlayan hibrit tohum çok az türlere bağlı az çeşitliliği dayatıyor. Çünkü ilaç, gübre, makine ona göre belirlendi. Dipnot, tarımda kullanılan alet ve makineler konusu sadece yarar üzerinden konuşuluyor. Toprağı derin sürmek, yırtmak, toprağın nemini öldürür ve su tutma kapasitesini azaltır, ekolojiyi tahrip eder. Motorlu taşıtların egzoz atıklarından çıkan civa, kadmiyum gibi elementler üretilen ürüne geçer. Bu makinelere yakıtı kim sağlar? Rockefeller'ın petrol şirketleri. Geçen 100 yıl başında ABD'de gıda olarak kullanılan 80 bin bitki çeşidinin bugün sadece 150 kadarının ekimi yapılıyor. Bu ülkede lahana çeşitlerinin %95'i, mısır çeşitlerinin %91'i, bezelye çeşitlerinin %94'ü, domates çeşitlerinin %81'i kayboldu, kaybettirildi. Bunu kim yaptı? Hiçbiri tesadüf değil. Ve gelelim en büyük yalana. Gerek mısır gerek buğday hibrit tohumu tek başına bir hiç. Ürün vermesi için yardıma ihtiyacı var. Bir kere azot takviyesi yoluyla toprağın zenginleştirilmesi şart. Yani üretimi petrole dayalı, kimyasal gübre. Dipnot. İnsanoğlu 10 bin yıl hayvan dışkılarını tarımda gübre amaçlı kullandı. 19. yüzyıl ortalarında Alman bilim insanı Justus von Liebig, potasyum sülfat ve İngiliz araştırmacı John B. Laves ile süperfosfat gübrenin mucidi oldular. Azotun kullanılmasını ise 20. yüzyıl başında Alman bilim insanları Haber ve Karl Bosch buldu. Azotlu gübrelerin tamamını bitkiler alamaz, yeraltı sularına karışır. Gübre kökenli nitrojenin büyük bir bölümü nitrata dönüşerek yeraltı sularına karışır. Bu da başta mide olmak üzere kansere yol açar. Bunu anladığı için Alman bilgin Liebig, körlüğünden bunu önceleri anlayamadığını itiraf edip toprağın doğal olmayan yollardan zenginleştirilmesinin doğru olmadığını açıklayacaktır. Fakat bu kısır hibrit tohumun verimli olması için gübre de tek başına yeterli değil, bol su lazım. Keza ilaç gibi kimyasal maddeler olmadan cüce buğdaydan verim alınamıyordu. İşte tarım hayatına pestisit böyle sokuldu. Dipnot, zehirli kimyasal ilaçlara pestisit denir. Bitkiye zarar veren organizmaları öldürüyor. Neyi yok ediyor bu zehirler? Danimarka'da yapılan bir araştırmada bir metre küplük toprak analiz edildiğinde toprakta 50 bin küçük toprak solucanı, 50 bin böcek ve mite ile 12 milyon yuvarlak solucan bulunmuştu. Bu zehirlerin, pestisitin en tehlikeli özelliği hasattan sonra ürüne yapışık kalması. Bizde bakiye ya da zirai ilaç kalıntısı olarak nitelendirilen, ürün içeriğinde kalan bu kimyasallar ancak gelişmiş laboratuvarlarda saptanabiliyor. Sadece yemekle değil. Buharlaşma özelliğinden dolayı solunan havaya rahatça karıştıkları için insan ve hayvanları da zehirliyor. Dünyada 3,5 milyon üretici pestisit zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılıyor. 250-300 bin arası insan ölüyor. Gıdalardaki pestisitleri bilmeden yiyerek ölen kaç milyon insan var? İstatistiği tutulmuyor. Türkiye'de kullanılan tarım ilacı, örneğin Monsanto ürünü ot öldürücü glifosat Roundup, miktar olarak aşmaması gereken üst sınırın 50 kat üstünde. Net satışlarının %27'sini bu glifosat oluşturan Monsanto, yabani otlara karşı en yaygın kullanılan bu kimyasal ilacına 1970'te patent aldı. Kurt, böcek savar haline getiren tohumu toprağa attığınızda glifosat tohumla birlikte köklerden gövdeye, dallara, yapraklara, yemiş tanelerine kadar ilerliyor. Bunları yiyen böcek, kuş, insan bu zehri almış oluyor. Öyle yıkanınca da geçmiyor, pişince etkisi ortadan kalkmıyor. Kurutulsa da, dondurulsa da, işlense de bana mısın demiyor. 5. ayının sonu. Sayfa 49.